33. ayrım. Dünden bugüne. İlk profesyonel oyunculuğu Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Shakespeare'in 12. gece oyunuylaydı. O gün aldı Muhsin Ertuğrul'un mektubunu. Tarih 12 Aralık 1948'ti. Yıldız, iki gözüm kızım. Bugün senin meslek hayatına ilk adımını attığın mübarek bir gündür. Mübarek diyorum çünkü Shakespeare gibi bir dahinin 12. gece kadar güzel bir eserinde baş kadın rolü oynayarak sahneye atılmak şimdiye kadar çok az bahtiyara nasip olmuştur. Fakat sakın bu başlangıç seni gurura sürüklemesin. Bilakis daha çok çalışmaya ve daimi bir tevazuya bağlasın. Esasen ben senin dürüst ve kuvvetli seciyenden bunu bekliyorum. Bugün hayatında çok uğurlu olmasını bütün kalbimle diler, sana Tanrı'dan muvaffakiyet, sıhhat ve saadet temenni ederim evladım. Muhsin Ertuğrul. İngiliz otoriter annenin tüm muhalefetine karşı girmişti dolu dizgin tiyatro yaşamına. Konservatuar yılları sonsuz mutlu geçmişti. Beş çocuklu kalabalık aile düzeni ya da düzensizliğinden sonra ilk kez kendine ait bir köşesi olmuştu. Nurettin Sevin, Karl Lebert gibi hocalardan öğrenmenin tadına varmıştı. Okulda çalışkanlığıyla dikkat çekmenin, sınıf atlamanın keyfine varmıştı. Kendine güvenini sağlamıştı. Okul biter bitmez Ankara Devlet Tiyatrosu'na girmesi doğaldı. Doğal olmayan politik nedenlerle Muhsin Ertuğrul'un devlet tiyatrolarının başından uzaklaştırılmasıydı. O politik çalkantılar arasında Yıldız Kenter'de ayrılacak, İstanbul'a gelecektir. 1960'da Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şükran Güngör kent oyuncularını kurarlar. Sonra oyunlar, oyunlar, oyunlar. Koca İstanbul'da özel tiyatrolar salonsuzluktan kırılırken onlar koltuk satarak tiyatro sahibi oldular. Ah şu cümlede yazılıveren olay. Ne büyük bir savaştı. Açtıkları kampanyayı, verdikleri uğraşı dün gibi anımsıyorum. Fikri veren Talat Halman'dı. İlk koltuğu Muhsin Ertuğrul'a armağan ettiler. Yanılmıyorsam onlardan ilk koltuk satın alan Erol Simavi'ydi. O koltukları tek tek sata sata oluşturdukları sermaye ile kurdular tiyatrolarını. Bir ilkti. Türkiye'de hiç denenmemiş bir şeydi ve başardılar. Sonra gece gündüz oyunlar, matine, suare, matine, suare, matine, suare. Turneler, Anadolu yolları, salonsuz kentlerde, salonsuz kasabalarda, en ilkel koşullarda temsiller. Bir yandan da hocalık, öğretmenlik. En zor koşullarda bile ödün vermeden hocalığı sürdürmek. Oyuncu yetiştirmek, insan yetiştirmek, sahnelere genç yetenekler kazandırmak. Çok otoriter olduğundan yakındaki kimi öğrencileri, işine ve mesleğine olan sevgisinden, saygısındandır derdim onlara. Nice oyunlar geçiyor aklımdan. Salıncakta iki kişi. Çöl faresi. Nalınlar. Öfke. Pembe kadın. Mikado'nun çöpleri. İhtiras tramvayı. Üç kız kardeş. Vanya dayı. Ben Anadolu. Harold ve Maud. Konken partisi. Oscar ve Pembe Meleği. Maria Callas. Martı. Bu oyunları görmüşseniz unutmuş olamazsınız. Hepsi aklınızın ve yüreğinizin bir yerine takılı kalmıştır. Siz farkında olmasanız bile izi bilinçaltınıza işlemiştir. Şu yukarıda bir çırpıda sayı verdiğim oyunlardaki her kadın birbirinden çok farklı kadınlardı ve her birinde Yıldız Kenter o kadındı. Eksik söyledim. Hem o canlandırdığı kadındı hem de her kadında sahneden ustalık dersi veriyordu. Ustalık yalnızca yetenekle elde edilmiyor. Her role titizlikle hazırlanmanın, çok çalışmanın, her ayrıntıyı inceden inceye araştırmanın, insan psikolojisini tanımanın, yaşam deneyiminden damıttıkları role yüklenmesinin, kendini sürekli sorgulamasının sonucunda geliyor ustalık. Hiç unutmadım, unutmuyorum. Sahnede 50. yılını Çehov'un Martısıyla kutluyordu. Martının Arkadyası'ydı. Oyundan çıktığımızda Çehov'un bu oyunu, Arkadya rolünü Yıldız Kenter oynasın diye yazdığına inandımdı. Hep aşk vardı. Hayır, burada oyun eleştirilerine girecek değilim. Ancak 2000 yılında kendi yaşamından yola çıkarak yazdığı Hep aşk vardı. Oyununu izledikten sonra içimden geçen düşünceler şunlardı. Yeryüzünün iyice pislendiği, pisletildiği ve bu pislikten hepimizin pay aldığına inandığım bir anda sanki bu pislikten arınmış gibi oldum. Popülarite ve sansasyon uğruna sanatın aşağılandığı, yozluğun ve kolaycılığın yüceltildiği bir ortamda bu çarka meydan okuyan, bu çarkın dişlileri arasında ödün vermeden mesleğine ve yaşamına sımsıkı sarılanın karşısında saygıyla eğildim. Duygu dünyasının düşünce ve yaratıcılıkla beslendiğinde ufkumuzu nasıl genişletebileceğine tanıklık ettim. Yaşamanın insan onuruyla, sorumluluk bilinciyle, bilgi birikim ve yetenekle, çalışma azmiyle ve bir de aşkla, tutkuyla bütünlendiğinde müthiş bir serüvene, olağanüstü bir şölene dönüştüğünü gördüm. Bir kez daha yaşama şükrettim. Bunları bana söyleten Hep Aşk Vardı adlı oyun, Yıldız Kenter'in yazdığı ve oynadığı oyun. Yıldız Kenter bu oyunla sahnede kendini yeniden var etti. Kendini yeni baştan doğurdu. Bu öyle bir var etme, öyle bir yaratma eylemiydi ki onun aracılığıyla bizler de var olduk. Sahnede çırılçıplaktı. Bugüne dek oynadığı tüm rollerden arınmıştı. Bugüne dek oynadığı tüm rolleri omuzlamış, onlarla bütünleşmişti. Sınırsızdı, savunmasızdı, apaçıktı. Amansız bir hesaplaşmaya girişmişti. Dünyayla, sanatla, Türkiye'yle, uzak çevresi, yakın çevresiyle. En ama en yakınlarıyla hesaplaşıyordu. En önemlisi kendisiyle hesaplaşıyordu. Kendini hiç kayırmadan, acımasızca hesaplaşıyordu. Bu hesaplaşmadan biz de kendimize düşen payı alıyorduk. Kendi iç hesaplaşmamızı sürdürüyorduk. Yıldız Kenter sahnede Yıldız Kenter'di. Annesi Olga Cynthia ya da Bandırmalı Nadide ve kızı Leyla'ydı. Bu üç insanın farklı dönemleriydi. Bu üç insanın sevinçleri, acıları, korkuları, umutları, isyanları, pişmanlıkları, düşleri, mutluluklarıydı. Yıldız Kenter bu üç insanın, annesinin, kendisinin ve kızının tüm yaşamıydı. Bu üç insan arasında gidip gelişler, düşlerle düş kırıklıkları arasında gidip gelişler, bir andan öteki ana, bir anıdan öteki anıya, bir kişilikten bir yaştan öteki kişiliğe ve yaşa geçiş öylesine incelikle, titizlikle, akılla, özenle işlenmişti ki tüm o organik bir bütünlük kazanmıştı. Zaman parçalanmış, Türkiye'nin neredeyse son yüzyılı bütünü oluşturmuştu. Mekan, Türkiye parçalanmış bütünü oluşturmuştu. Yıldız Kenter sahnede bir sesti, bir yüzdü, bir bedendi, bir hareketti. Ölüme çalım atışı asla gitmeyecek gözümün önünden. Bir mimik, bir bakış, bir diz çöküş, bir el uzatıştı. Tut elimden yaşam, tut bırakma, bırakma diyerek yaşama sarılışı görülecek bir şeydi. Hem tiyatroya hem yaşama asılışı müthişti. Hem tiyatroya hem yaşama mı dedim, zaten bu ikisi birbirinden ayrılmıyor ki onda. Oynamak yaşamaktır diyordu ama oynamıyordu, yaşıyordu, yaşarken yaratıyordu. Ve bu yaratma gücünü hem dünden hem yarından alıyordu. O geri plandaki koca ağaç gibi köklerini derinlere saldıkça yeni filizler veren, yeni yapraklar açan ağaç gibi. Söylediği her söze sonuna dek inandım. Onunla ağladım, onunla güldüm, onunla öfkelendim, onunla isyan ettim. Onun düşleriyle kanatlandım. Yıldızın parladığı anlarda onunla coştum. Anne olmakla çocuk olmak arasındaki o ipince, müthiş çizgide uçurumlardan yuvarlandım, sevgi yumağında sarmalandım. Bir ara kendimi bir toz zerresi gibi hissettim dediği anda başkalarının nasıl toza dönüştüğünü görüp utandım. Bugüne dek sahnede canlandırdığı oyun kişiliklerinden aldığı sözleri bu kez kendi sözüne, kendi çığlığına, kendi fısıltasına dönüştürdüğünde bir kez daha tiyatro sanatını kutsadım. Soluk soluğa dolu dolu yaşadım tüm bir yaşamı. Yaşadığınız ve yaşattığınız için teşekkürler Yıldız Kenter. Kendinizi aştığınız için, annenizin çocuğu olduğunuz için, çocuğunuzun annesi olduğunuz için, biz ölümlü izleyicilerden de yıldızlarını parlattığınız için, tiyatroyu yücelttiğiniz için, yaşamı yücelttiğiniz için. Zeynep Tanbay. Duyguya ve düşünceye dönüşen beden. Zeynep Tanbay'ı izlediğim ilk temsili hiç unutmadım, unutmayacağım. 1995 yılındaydı. Cemal Reşit Rey salonundaydı. Onat Kutlar'ı yeni kaybetmiştik. Hepimize yönelmiş bir bombayı o sırtlamış, arkasında büyük bir boşluk bırakarak aramızdan ayrılmıştı. O sıralar Ankara'ya gide gele Sivas katliamı sanıklarının duruşmalarını izleyip duruyordum. Her seferinde kanım donuyordu. Geleceğimiz tehlikedeydi. Dünya karanlıktı. Türkiye daha da karanlıktı. Umutsuzluğun pençesinde bu ülke artık asla düze çıkmaz inancı içime iyice yerleşmişti. İşte böyle bir gündü yine ve Zeynep Tanbay'ın Nothing, Hiçbir Şey adlı eserini seyrettim. Sahnede önce bir ışık gördüm. Çok geçmeden o ışık içine beni de aldı. Müthiş bir mutluluktu. Öyle bir mutluluk ki sahnede gördüğüm ışık ne zaman nasıl olduysa anlamama fırsat kalmadan tünelin ucundaki ışığa dönüştü. Benim ülkemden çıkan yepyenç bir insan bana bu mutluluğu veriyorsa, Türkiye kolay kolay vazgeçmiş bıkkın insanların ülkesi olamazdı. Hayatla ve ülkemle boğuşmaya devam dedim içimden. Karşımda gördüğüm insan bedeninin kendi sınırlarını aşıp şiire dönüşmesiydi. Karanlıktaki o ışıkta sahnede sonsuza dek çoğaltabileceğimiz olasılıklardan yaptığı seçimleri görüyordum. Koreografi dediğimiz şey önünde sonunda yapılan seçimlerin bir toplamı, bir sonucu değil mi ki? Düşüncelerin, düşlerin, duyguların seçiminden başlayıp müziğin, hareketin, duruşların, bakışların, tavırların, ışığın, gölgenin, renklerin ve bu gibi seçimine uzanan bir süreç. Karşımda insan bedeni, o bedenin devinimi, bildiğim ya da hiç bilmediğim, düşlediğim ya da düşlemediğim bir doğayla bütünleşiyordu. O ince uzun su gibi akan görüntü, her an kendini yeniden yaratan ve çoğalan görüntü, görüntü olmaktan çıkıp duyguya ve düşünceye dönüşüyordu. Yani özüyle, çıkış noktasıyla birleşiyordu. Bu izlediğim Ray Lynch'in müziğindeydi. Nothing, Hiçbir Şey adlı bir koreografisiydi. Ama onu Ruhi Su'nun seslendirdiği Nazım Hikmet'in Kadınlarımızla Dans Ederken de izledim. Üstelik Batman'daydık. Her tür baskının, kadın ölümlerinin, intiharların bol olduğu Batman'da. Bir kadın platformu oluşturmaya, birbirimizi kucaklamaya Diyarbakır'dan Batman'a uzanmıştık. Sahnesi ışığı olmayan bir çay bahçesinde toprak zeminde dans ediyordu. Ve yalnız ben değil, bugüne dek hiç modern dans görmemiş yüzlerce Batman sakine Kurtuluş Savaşı'nı yeniden yaşadı. Ay ışığının altında yol alan kanıları gördü. Onu müziksiz dans ederken Genco Erkal'ın yorumladığı Nazım'ın "Akrep gibisin kardeşim" şiiriyle dans ederken gördüm. Bedenin devinimi insanın insanlığın hallerine dönüşüyordu. İskemle adlı eseri benim için işkenceye karşı atılmış en müthiş çığlıktı. Ülkemdeki yaygın işkenceye bugüne dek gördüğüm en etkili direnişti. Aynı iskemleyi başka bir çerçevede Dostlar Tiyatrosu'nun Yaşasın Savaş oyununun içinde de izledim. Bu kez Hiroşima, Nagasaki, Saraybosna ya da Bağdat'a düşen bombalarla sarsılıyordum. Bu kez onu izlerken hiç terk etmediği iskemlesindeki devinimleri, Bağdat'taki pazar yerine düşen bombada savrulan kadınların kolları, bacakları, tutuşan saçlarıydı. Zeynep Tanbay'ın İstanbul'daki ilk temsilinden bugüne gerçekleştirdiği ve dans ettiği tüm eserleri gördüm. Her koreografisinde binlerce olasılık arasında yaptığı seçimlere, bu seçimlerdeki yaratıcılık ve özgünlüğe hayran oldum. Ama aynı zamanda onu bir insan olarak aldığı politik ve toplumsal tavırla da izledim. Bu ikisinin birbirinden ayrılmadığını, yaratıcılığıyla, ustalığıyla, sanatıyla insan olma bilincini bütünlediğini anladım. Ama durun, böyle olmaz. Öncesinden başlamalıyım. Açılan bir kapı. Geçen yüzyılın sonunda, bu yüzyılın başında müthiş bir kadın, Isadora Duncan, bale pabuçlarını bir yana fırlatıp sahnede çıplak ayaklı dans etmeye başladığında, 19. yüzyılın klasik balesine meydan okuyor ve ardından bir kapı aralıyordu. Aralanan kapıyı iki insan, biri erkek, biri kadın, George Balanchine ve Martha Graham 1920'lerden başlayarak ardına dek açacak ve sonu gelmeyen bir ırmağın akmasına neden olacaklardı. Yaratıcılıkla, düş gücüyle, birbirinden farklı buluşlarla, keşiflerle, araştırmalarla, sorgulamalarla, yeniden yaratmalarla habire akan bir ırmak. Bu ırmak modern danstı. Bu ırmağın Türkiye'deki eşsiz temsilcilerinden biri Zeynep Tanbay. Onu ne zaman izlesem Nazım Hikmet'in Saman Sarısı şiirinin sonunda sözünü ettiği o ılı ırmağı düşünüyorum. Bir ılı ırmak akıyor insan eli ilk mağaraya ilk bizonu çizdiğinden beri. Sonra bütün çaylar, yeni balıklar, yeni su otları, yeni tatlarıyla dökülüyor onun içine. Ve kurumayan, uçsuz bucaksız akan bir odur. Sanat dediğimiz şey işte o ulu ırmak. Modern dansın büyük ustası, itici gücü Martha Graham aralık kapıyı ardına dek açarken geliştirdiği teknikle yapısal bir değişim gerçekleştiriyordu. Bedenin, hareketin, alanın, boşluğun yapısal olanaklarını zorluyordu. Kendinden sonra bu alana sonsuz katkıda bulunacak sayısız öğrenci yetiştiriyordu. Bu kökten beslenen öğrenciler ve öğrencilerin öğrencileri aracılığıyla modern dans çeşitleniyor, dallanıp budaklanıyor, doğurgan bir döngüye dönüşüyor ve müthiş zenginleşiyordu. Zeynep Tanbay bu zincirin halkalarından biri. Martha Graham'ın öğrencisi ve onun tekniğini öğretmeye hak kazanmış bir eğitmen. Dünden bugüne, o zincirin bir halkası oluncaya dek nice serüvenlerden geçti. Ankara'da Kuğu Bale Stüdyosu'nda baleye başladığında hocaları Tenasüp Onat ve Sait Sökmen'di. New York'a gitti ve dünyanın sayılı bale okullarından birine Geoffrey Bale Okulu'na girdi. Ardından Alvin Ailey, Cleveland Bale ve San Francisco Bale Okulları'ndan burs alarak eğitimini sürdürdü. 1983'te solist olarak girdiği Minnesota Dance Theater'da çok geçmeden baş dansçı olacaktı. Ama Minnesota ona dar geliyordu. Tekrar New York'a döndüğünde bu kez bir başka usta, Paul Taylor, kendi okulunda ona burs verdi ve Zeynep Tanbay burada modern dans eğitimine başladı. ABD'de bu alanda sonsuz bir rekabet vardı. Zeynep Tanbay bir okuldan ötekine bir bursa başvururken, bir topluluğa girmeye çalışırken, bir sınavdan bir başka sınava koşarken, sınav sonuçlarını beklerken tüm meslektaşları gibi o da içinden "Keşke erkek olsaydım, erkek olsaydım her şey daha kolay olurdu" diye geçiriyordu. Neden mi erkek olsa? Çünkü bu alanda erkek dansçılar çok daha avantajlı. Sayıları kadın dansçılarla karşılaştırılmayacak denli az. Onlara gereksinim var ve iyileri derhal kapışılıyor. Neyse ki bu keşke yalnızca sınav kapılarında söyleniyordu. Kadın olmak, kadın olmanın getirdiği farklı yaklaşım, farklı bakış, farklı duruş, özellikle koreografide önemliydi. Değil mi tüm koreografileri? Yaşanandan, birikimlerden ve gözlemlerinden kaynaklanıyordu. Üstelik inanıyordu ki sanatçı olsun ya da olmasın her kadının doğasında vardı yaratıcılık, doğurganlık. Kadın doğurmasa bile böyle bir kapasiteye sahip olması önemliydi. Bir yıl sonra işte yukarıda sözünü ettiğim Martha Graham okulunda burs alıyor ve Graham tekniğini öğreniyordu. Bu eğitimi tamamladığında Martha Graham hocalık diploma programına davet ediliyor ve sıkı durun, bu diplomayı alır almaz okulun hocalık kadrosuna alınıyordu. Aynı zamanda da Martha Graham dans topluluğunun bir üyesi orta direği oluyordu. Bu toplulukla dünyanın sayısız ülkesinde dans etti. İlk koreografisi Nothing, hiçbir şey ile 1994'te Avignon Festivali'ne davet edildi. Bir yıl sonra aynı eseri Aydın Gün'ün daveti üzerine İstanbul'da sunacaktı. Geldik başladığım yere, İstanbul'daki ilk temsillere.